Ayrım 1. Altı Nokta Körler Kütüphanesi adına Filyot Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyos. Eserin adı Sızıntı, WikiLeaks'te ünlü Türkler. Yazarları Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu. Türü inceleme. Kırmızı Kedi Yayın Evi, 1. basım Şubat 2012. ISBN numarası 978-605-5340-18-6. Bu kitap 415 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 11 Temmuz 2012. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Arka kapak. Yakın tarihimizin gizlenen gerçekleriyle yüzleşmeye hazır mısınız? Doğan Yurdakul'un ön sözüyle. Türk polisi FBI'dan Fethullah Gülen için ne istedi? ABD Gülen cemaati hakkında ne düşünüyor? Türk polisi FBI'ya verdiği Ergenekon briefinginde neler anlattı? ABD'li diplomatlara Yaşar Büyükanıt'la ilgili hangi fotoğraflar gösterildi? İsviçre'deki gizli hesaplar meselesi hakkında neler konuşuldu? PKK'ya af ABD tarafından nasıl planlandı? Erdoğan-Gül çekişmesi kriptolara nasıl yansıdı? Bülent Arınç, TSK'yı ABD Büyükelçisi'ne nasıl ve neden şikayet etti? ABD, AKP'li bakanları nasıl fişledi? ABD'nin nükleer silahları Türkiye'de mi? Hangi Ergenekon gözaltıları Amerikalılara önceden haber verildi? Bu soruların ve daha fazlasının yanıtı WikiLeaks belgeleri ışığında ortaya çıkıyor. Tutuklu gazeteciler Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu referans olacak bir kitaba imza attı. İç kapak. Barış Pehlivan. İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümünden mezun oldu. Profesyonel gazeteciliğe 2004 yılında Kaçak Yayın adlı dergide başladı. CNN Türk'te yayınlanan, Türkiye'nin yakın tarihine yansıyan olayları tanıklarıyla ekrana getiren Oradaydım adlı belgesel programını hazırladı. Birçok dosya habere, belgesele ve kurumsal tanıtım filmine imza attı. 2007 yılından beri odatv.com adlı haber sitesinin genel yayın yönetmenliğini yapıyor. Barış Terkoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Orta Doğu Enstitüsü Orta Doğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkileri bölümünde yüksek lisans yaptı. Aynı enstitüde Orta Doğu İktisadi Anabilim dalında doktora öğrenimini sürdürmektedir. CNN Türk'te yayınlanan Oradaydım adlı belgesel programda 2008-2010 yılları arasında araştırmacı olarak çalıştı. 2008 yılından beri odatv.com adlı haber sitesinin haber müdürlüğünü yapıyor. Karanlığın çöktüğü topraklarda en inatçı çiçekler hapishanelerde açar. Başını dikenli tellere uzatır, ülkemizin günahsız açan çiçeklerine. Bizimkisi de su verenlere, Aysel'e ve Özge'ye, ruhu omuzlarımızda yükselen Güngör Yurdakul'a. Teşekkür. Kitap yazmak zor, hapiste yazmak daha da zor. Silivri'deki imkansızlıkları bize hissettirmeyen avukatlarımız Feza Kutanoğlu Yalçın, Hüseyin Ersöz, Serkan Günel ve Tugay Topbaş'a. Belgelerin çevirilerini yapan dostlarımız Ali Bilgenoğlu, Deniz Hakyemez, Barış Zeren, Tansu Akgün ve Özge Terkoğlu'na. Redaksiyon için zaman ayıran Okan İrketi'ye, bize yol gösteren ustalarımız Doğan Yurdakul ve Soner Yalçın'a, arşiv desteği veren Oda TV çalışanlarına, sabrını sınadığımız yayıncımız Haluk Hepkon'a ve Kırmızı Kedi Yayın Evi'ne, cezaevi günlerimizde bize yalnız olmadığımızı hissettiren meslektaşlarımıza, dışarıdaki aklımız Aysel ve Özge'ye teşekkür ederiz. Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu. Ön söz. Gazetecinin işi gerçeklerle uğraşmaktır. İnsanın zekasını küçümseyenlerin çarpıttıkları, eğip büktükleri gerçeğe karşın yalın gerçeği aramak, hatta o yalana neden ihtiyaç duyulduğunun perde arkasını araştırmaktır. Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu örnek birer gazeteci olduklarını bu çalışmayla bir kez daha ortaya koyuyorlar. Bu kitabı hazırlamaya bir yıl önce başlamışlardı. Yani WikiLeaks belgelerinin açıklanmasıyla eş zamanlı olarak bizim de Oda TV'de yayınlamaya başladığımız zaman. O hummalı çalışma gecesini bugün gibi anımsıyorum. Erken yatıp erken kalkma alışkanlığında olan beni bile uyutmamış ve sabaha kadar çalıştırmışlardı. O derece heyecanlıydılar ve bu heyecanı bütün ekibe geçirebilmişlerdi. Giderek yığılan belgeleri kitap yapmaya karar verdiklerinde benden ön söz yazmamı istemişler, ben de seve seve demiştim. Ve sonunda Silivri yerleşkesi bir nolu cezaevinden haber geldi. ''Kitap bitti ağabey, haydi bakalım ön sözü bekliyoruz.'' dediler. Yani beni hapiste bile çalıştırıyorlar. Aslında 14 Şubat 2011'de gözaltına alındıklarında kitabı bitirmek üzereydiler. Neredeyse bir haftalık işleri kalmıştı. Ama o gün bilgisayarlarına ve tüm çalışmalarına el kondu. Sonra Silivri'de ayrı koğuşlara verildiler. Birlikte çalışma olanaklarından yoksun kaldıkları gibi çok sıkı tecrit altında birbirlerine selam bile veremediler. Tutukluların ne bilgisayar ne daktilo kullanma olanağı bulunmadığından her şeyi sil baştan başlayıp el yazısıyla yazmak zorundaydılar. Ama yılmadılar ve o ilk günkü heyecanlarını yansıttıkları elinizde tuttuğunuz bu kitabı meydana getirdiler. Kitapta on binlerce belge arasından özellikle Türkiye'yi ilgilendiren ve tartışma yaratan seçmeler yer alıyor. Belgeleri okura kuru birer metin olarak sunmuyorlar. İçeriklerinin ne anlama geldiğini, o tarihlerde neler yaşandığını, perde arkasında neler olduğunu da irdeliyorlar. Belgeler dünya gündemine ilk düştüğünde bizim medyamız önce görmezden gelmeye çalışmış, daha sonra ise hükümeti kızdırmayacak olan bazılarını kısmen de sansürleyerek yayınlamıştı. Pehlivan Terkoğlu derlemesinde ise cemaat, AKP, Ergenekon, Türkiye'nin dış politikası gibi konularda çarpıcı gerçekler bulunuyor. Onların haberi yok ama ben kitabın bitmekte olduğunu daha önce öğrenmiştim. 15 Eylül'de kaybettiğim eşimi toprağa vermek üzere izinli gittiğim Ankara'da iki barışın da eşleri hem törene hem de eve ziyarete geldiler. O arada kitabın sonuna gelindiğini de müjdelediler. Aynı odanın mensupları yaşadığımız acıları da paylaşarak geniş bir aile gibi olduk. Odamızdan Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu uzun yıllar başvurulabilecek bir referans kitabıyla tarihe not düşüyorlar. Bizler eski kuşak olarak yavaş yavaş devrimizi dolduruyoruz. Ama genç arkadaşlarımızın bu mesleğin gereklerini yerine getirdiklerini görmek bize gurur veriyor. Doğan Yurdakul, Silivri, İki Nolu Kapalı Cezaevi. 1. Bölüm. Bir WikiLeaks hikayesi. Hayat hikayesi gizemlerle dolu. Doğum tarihi bile tam olarak bilinmiyor. Piç kurularını tahmin yürütmek zorunda bırakmayı tercih ediyorum diyor. Avustralya'nın Townsville kentinde doğdu. Vietnam Savaşı'na muhalif bir eylemde tanışan anne ve babası tiyatrocuydu. Mesleklerinden dolayı sürekli seyahat halindeydiler. İşte bu yüzden o da 37 farklı okulda eğitim aldı. Onun adı Julian Assange. Assange daha çocukken bilgisayar programcılığına merak sardı. Bilgisayar korsanlığını öğrenmeye başladı. 20 yaşındayken Avustralya polisi evine bir baskın yaptı. Nedeni bir hacker grubuyla birlikte Avustralya'daki üniversitelerin ve derneklerin güvenlik şifrelerini kırmasıydı. Suçlu bulundu ve aynı suçu işlemeyeceğine dair taahhüt verdi, serbest kaldı. Melbourne Üniversitesi'nde matematik ve fizik eğitimi aldı. Aynı üniversiteden arkadaşı Suellet Dreyfus ile 1997 yılında Underground, Tales of Hacking, Yeraltı Hacklemenin Hikayesi adlı kitaba imza attı. Bu kitap hackerların el kitabı oldu. Assange yıllar içinde bir yandan gazetecilik yapıyor, diğer yandan da bilgisayar programcılığında kendini gösteriyordu. Bedava tarayıcılardan arama motorlarına kadar birçok program yazdı. Ama dünya onu WikiLeaks'le tanıdı. WikiLeaks iki kelimenin birleşmesinden oluşuyordu. What I know is, yani bildiğim kadarıyla sözcüklerinin baş harflerinden türetilen wiki ve İngilizce'de sızıntılar anlamına gelen leaks sözcüğünün buluşmasıydı. 4 Ekim 2006 tarihinde wikileaks.org adı satın alındı. Bugün herkes WikiLeaks'in kurucusunun ve sahibinin Julian Assange olduğunu söylese de gerçek o kadar şeffaf değildi. Evet, Assange görünen, gösterilen biriydi ama yalnızdı diyemeyiz. O bir nevi WikiLeaks'in sözcüsüydü. Dahası kurucularının kim olduğu hep sır olarak kaldı. WikiLeaks adını ilk olarak 2007 yılında Kenya'daki yolsuzluk belgelerini yayınlayarak duyurdu. Bu belgeler hem Kenya seçimlerini etkiledi hem de Assange'a Uluslararası Af Örgütü'nden ödül kazandırdı. Aynı yıl Guantanamo kampındaki hukuksuzlukları belgeledi. ABD başkanlık seçimi öncesi Sarah Palin'in lobi çalışmalarını ortaya koyan elektronik postalarını yayınladı. Gün geldi 2009 yılında küresel ısınma çalışmalarındaki manipülasyonu belgeleyen yazışmalara yer verdi. 2010 yılı ise WikiLeaks için bir milattı. Nisan ayında siteden yayınlanan bir video deyim yerinde ise dünyayı sarstı. Söz konusu videoda 12 Temmuz 2007 tarihinde ABD askerlerinin Bağdat'ta yaptığı bir hava saldırısının görüntüleri vardı. Helikopter kamerasıyla çekilen görüntülerde Iraklı sivillere ve iki Reuters muhabirine ateş açılıyordu. Bununla birlikte yaralıları kurtarmaya gelen minibüsün içindekiler de öldürülüyordu. ABD askerleri bir katliama imza atıyor ve bunu nasıl eğlenerek yaptıkları diyalogları ile birlikte görüntülere yansıyordu. Bu ürkütücü video dünya çapında izlenme rekoru kırdı. Uluslararası arenada deprem etkisi yarattı. Aradan 2 ay geçti. ABD istihbarat analizcisi R. Bradley Manning tutuklandı. Tutuklanmasına gerekçe eski bir hacker Adrian Lamo ile internette yaptığı sohbetti. İddiaya göre Manning bu videoyu kendisinin sızdırdığını Lamo'ya söylemişti. Dahası Manning, ABD Dışişleri Bakanlığı'na ait yaklaşık 260 bin ABD kriptosunu da WikiLeaks'e sızdırdığını itiraf etmişti. WikiLeaks bu kriptoları aldığını reddetti. O günlerde bu iddialar Julian Assange'a da soruldu. Assange eğer o diplomatik yazışmalar elimde olsaydı çoktan sızdırırdım dedi. Evet, Assange gerçeği söylemiyor ve bekliyordu. Öncesinde sırada başka sızıntılar vardı. WikiLeaks 2010 Temmuz'unda Afganistan işgaliyle ilgili 92 bin, Ekim ayında ise Irak işgaliyle ilgili 400 bin belgeyi sayfalarına taşıdı. Savaşın kirli yüzü bu gizli belgelerle tüm sertliği ve çıplaklığıyla artık dünyanın erişimindeydi. Sızıntı başlıyor. Tarih 28 Kasım 2010. Biz hükümetleri açarız sloganını şiar edinen WikiLeaks tüm dünyada deprem etkisi yaratacak bombasını patlattı. 251.287 adet ABD Dışişleri Bakanlığı'na ait yazışma o gece WikiLeaks'te yayınlanmaya başladı. Dünyanın dört bir yanından ABD büyükelçileri ve konsoloslarıyla yapılan yazışmaların yayınlanması dünya için artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını ilan ediyordu. 28 Aralık 1966'dan 28 Şubat 2010'a kadar olan bir tarih aralığında yapılan yazışmalar süper güç ABD'nin yatak odası sırlarıydı. Bu belgeler arasında Ankara Büyükelçiliği 7.918 kriptoyla Washington'dan sonra ikinci sıradaydı. O gece tüm dünyada WikiLeaks fırtınası esiyordu. Sitede yayınlanan belgelerde yer alan iddialar hükümetleri değiştirecek cinslendi. Bu sebeple pek çok devlet kendisiyle ilgili belgeleri sınırlamaya çalıştı. Örneğin İngiltere Savunma Bakanlığı Basın Müşavirliği, İngiliz basın kuruluşlarına birer mektup göndererek belgeler konusundaki hassasiyetini bildirdi. Andrew Vallance imzalı mektupta basının belgeleri yayınlamadan önce bakanlıktan tavsiye alması isteniyordu. Bakanlığın hassasiyetinin nedeni kuşkusuz İngiltere'nin İran, Irak, Afganistan gibi ülkelerdeki hukuk dışı eylemlerinin ortaya dökülmesi ihtimaliydi. İngiliz savunma tavsiyeleri bildirgesine göre bakanlığın basından bunu talep etme hakkı vardı. Balance'ın mektubu şöyleydi. WikiLeaks kısa bir süre içinde gizli Amerikan belgelerini kendi internet sitesine koyacak. Bu metinlerin içeriğini göreceğiz. Ancak bu metinlerden bazıları İngiltere savunma tavsiyeleri bildirgesi yönetmeliği alanına girebilir. Dokümanların fazlalığı göz önüne alınınca sıradan bir göz gezdiricinin Birleşik Krallık ulusal güvenliğini ilgilendiren hassas belgeleri bulması zor. Ancak eğer Birleşik Krallık medya organları bu bilgileri halkla paylaşırsa ve halka açarsa ulusal güvenliğimiz tehlikeye düşebilir. Bu sebeple sizden WikiLeaks'ten alınan ve savunma tavsiyeleri bildirgesi yönetmeliği kapsamında olabilecek bu belgeleri yayınlamadan önce benim önerimi almanızı rica ederim. Özellikle savunma tavsiyeleri bildirgesi 1, Birleşik Krallık askeri operasyonları, planları ve kapasitesi ve savunma tavsiyeleri bildirgesi 5, Birleşik Krallık istihbarat teşkilatı ve özel kuvvetler ile ilgili olanları gözden geçirmenizi talep ederim. Ayrıca size açıklanan bilgilerin olası sonuçlarının yaşayan ve çalışan Britanyalıları tehlikeye sokabileceğini ve bu tip bilgilerin yayınlanmasının sosyal patlamalara yol açabileceğini hatırlatmak isterim. Her zaman olduğu gibi 7 gün 24 saat savunma tavsiyeleri yönetmenliği konusunda yardım sunmaya müsaitim. Türk medyası, 3 maymun. Belgelerin yayınlanmasının ardından Türkiye'de merkez medya adeta 3 maymunu oynadı. Sosyal medya olmasaydı belki de halk belgelerde yazanlardan hiç haberdar olmayacaktı. Bunun sebebi malum. Amerikalı diplomatlar AKP'li politikacılar hakkında o kadar ağır ithamlarda bulunuyordu ki hükümet korkusu yaşayan medya bu iddiaları yayınlamaktan imtina ediyordu. Yandaş medyadan söz etmiyoruz bile. 29 Kasım günü öğle saatlerinde merkez medyada halen önemli iddialara yer verilmediğini görünce Oda TV'de şu eleştiriyi kaleme aldık. Dünyada aylardır konuşulan bu site Türkiye ile ilgili belgeleri yayınlıyor. Bunun haber değeri yok mudur? Medyanın bu belgeleri delik deşik etmesi gerekmez mi? Peki Türkiye medyası buna karşı ne yaptı? Belgelerde hükümet adına sorunlu ne varsa üzerinden atlandı. Uzun saatler boyunca merkez medyanın tamamında belgeler ile ilgili verilen tek haber şöyleydi. ABD'li diplomatlara göre Erdoğan, Atatürk ile aynı idealleri paylaşan bir harekete liderlik ediyor. O işkolik, inatçı, mükemmeliyetçi biri fakat despotik değil. Bakınız, şimdi sizi bu ifadelerin geçtiği belgeye götürelim. Belge 26 Temmuz 2007 tarihinde ABD'nin Türkiye Büyükelçiliğinden Washington'a gönderilmiş. Belgenin konusu şu, Başbakan Erdoğan'a içeriden bir bakış. Başbakan Erdoğan'a çok yakın bir isim, Başbakan Erdoğan hakkındaki düşüncelerini Büyükelçi Ross Wilson'a anlatıyor. Wilson bu görüşmeyi kaleme alarak Erdoğan'a yakın ismin görüşlerini ABD'ye iletiyor. Kısacası yukarıdaki görüşler ABD'nin veya Büyükelçinin değil, Erdoğan'a yakın bir ismin Erdoğan hakkındaki görüşleri. Ancak merkez medyanın onlarca belge arasından görebildiği yalnızca bu oldu. Bütün gece boyunca belgelerde yalnızca bu ifadeleri görebildiler. Orada da sözlerin kaynağını bile göremediler. İşte buna dalkavukluk diyoruz. Türk medyası bütün gece boyunca yayınlanan belgelerde iktidara ilişkin rahatsız edici ifadeleri nasıl devreden çıkarırız diye çalıştı. Sonunda da komik duruma düştü. Örneğine yalnızca totaliter rejimlerde rastlanabilecek şekilde gerçekleri bırakıp masallar anlattı. Sonunda WikiLeaks'i de yandaş yaptı. Türk medyası bir kez daha güvenilir olmadığını, iktidarın övülmesi dışında gazetecilik yapamadığını gösterdi. Nihayet saçlar jöleyle dik durdu. Ancak haberler dik duramadı. Beyaz Saray kabul etti. Belgelerin gerçek olduğu konusunda kimsenin şüphesi yoktu. Ancak yine de gözler Beyaz Saray'a döndü. 29 Kasım günü Beyaz Saray yaptığı açıklamayla belgelerin gerçek olduğunu kabul ederken yazışmaların ABD'nin dış politikası anlamına gelmediğinin altını çiziyordu. Yayınlanan belgelerin özel diplomatik görüşmeler olduğunun ifade edildiği açıklamada, Washington'a yapılan saha bildirimleri doğası gereği samimi bir şekilde yapılır ve genellikle tam bilgiden oluşmaz. Bir dış politika ifadesini yansıtmaz, aynı zamanda nihai kararlarımızla değildir ifadesi kullanıldı. Beyaz Saray'ın açıklamasında basının ülke güvenliğini ilgilendiren belgeleri yayınlaması kınanırken, müttefiklerle ilişkilerin bozulmaması temennisi dünyaya iletildi. ABD adına dünyaya açıklama yapan bir diğer isim Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'dı. Clinton'ın açıklamasında ABD'li büyükelçilerin ağzından birçok ülke yönetimi hakkında dile getirilen ithamların mahcubiyeti vardı. Gizli belgelerin yayınlanmasını kınadığını söyleyen Clinton, "Bu diğer ülkelerle çalışma çabalarımızı da tehlikeye atmaktadır. Bu tür gelişmeler ulusal çıkarlarımızı kötü etkilemektedir. Terörle mücadeleden insan hakları çabalarımıza kadar çalışmalarımızı tehlikeye atmaktadır. Bu belgelerin ifşa edilmesi aynı zamanda uluslararası topluma yönelik de bir saldırıdır," dedi. Yayınlanan belgelerin küresel güvenliğe yönelik çalışmaları tehlikeye attığına değinen ve Obama yönetiminin müttefiklerinin bu tür bir zorluğun üstesinden geleceğini bildiren Clinton şöyle devam etti. İddialara ilişkin açıklamalarda bulunmayacağım ama bunların ifşa edilmesini güçlü bir şekilde kınıyoruz. Dış politikamız bu tür mesajlara dayanmamaktadır. Amerikan halkına ve dostlarımıza şunu söylemek istiyorum. Biz bu belgeleri çalanlara yönelik olarak da çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Dışişleri Bakanlığı'nda ve Savunma Bakanlığı'nda somut adımlar atılacak. Bu tür ifşaların tekrar olmaması için elimizden geleni yapacağız. Clinton sözlerini şöyle sürdürdü. Amaçlar ne olursa olsun bu belgelerin açıklanması gerçek kişilere tehditler oluşturmaktadır. Bazıları hatayla bu sorumluluğu almış olabilir. Masum kişilerin hayatını tehlikeye atmanın cesaretle ilgisi yoktur. Bunun örneklerini tarihte de görüyoruz. Şimdi yapılanlar ABD'li diplomatların bizim onlardan beklediğimiz şeyi yaptığını gösteriyor. Çatışma başlamadan önlemleri aldığını gösteriyor. İnsan haklarının desteklenmesi için, müttefiklerimizin desteklenmesi için çok çalışıldığını gösteriyor. Bu da bizi gururlu kılmaktadır. Diplomatların rolü dünyadaki milyarlara fayda sağlamaktır. Bu tür belgelerin açıklanması ile birlikte iyi niyetli insanlar hassas diplomatik ilişkilerin değerini anlayacaktır. Tüm ülkeler açık net görüşmeler yapmalılar. ABD dahil olmak üzere ortak tehdit konusunda dürüst ve özel diyaloglar kurmalılar. Ancak bu sadece diplomasiye özel bir durum değil. Tüm insanlar işlerini yapabilmek için gizli dokümanlara dayanırlar. Bir kişi bunu ihlal ettiğinde tehdit altında oluyoruz. Kamu çıkarı için bu tür gizli belgeler gereklidir. Biz kamu çıkarına yönelik gerçek tartışmaları destekliyoruz. Ancak gizli belgeleri ele geçirmek kamuya fayda sağlamaz. Son günlerde dünyadaki meslektaşlarımla konuştum. Biz mevcut görevimize odaklanmayı sürdüreceğiz. Daha refah içinde bir dünya için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İlk manşetler. Ertesi gün yani 29 Kasım günü tüm gazetelerin birinci sayfalarında WikiLeaks vardı. Peki hangi gazete nasıl gördü? Başlıklarıyla ve sayfada verildiği yere göre inceleyelim. Hürriyet, Merkez Üssü, Ankara, manşet 6 sütun. Milliyet, Dünya Karıştı, 8 sütun sür manşet. Sabah WikiLeaks belgelerinde Türkiye damgası, altta tek sütun. Habertürk, dedikoducu Amerika, manşet 6 sütun. Sözcü, dünyayı sarsacak belgeler açıklandı. Altta tek sütun. Zaman, diplomasinin 11 Eylül'ü, WikiLeaks gizli, manşet üstü 3 sütun. Vatan ve kıyamet koptu, sür manşet 8 sütun. Posta, WikiLeaks açıkladı, dünya karıştı. Yan taraf çift sütun. Akşam, devletinin 11 Eylül'ü, manşet 6 sütun. Star, müttefikin gizli ajandası, manşet 6 sütun. Bugün Pandora'nın kutusu açıldı. Manşet üstü tek sütun. Yeni Şafak, WikiLeaks bombası, manşet üstü 3 sütun. Radikal, diplomasinin 11 Eylül'ü, manşet üstü tek sütundan iç sayfaya gönderme. Cumhuriyet, dünyayı sarsan belgeler, 8 sütun manşet. Yeni Çağ, sipariş belgeleri servise koydu. Manşet yanı tek sütun. Taraf, Erdoğan'ın damadını bile izlemeye almışlar. 8 sütun manşet. Taraf ve sözcü pişti oldu. Türkiye WikiLeaks belgelerindeki iddialarla kaynıyordu. 30 Kasım günü gazetelerin birinci sayfaları yine WikiLeaks'e ayrıldı. İktidara yakın medyanın cımbızlamaları devam ederken merkez medya daha cesur davranıyordu. Burada not düşülmesi gereken olay 30 Kasım tarihli Taraf ve Sözcü gazetelerinin birinci sayfaları. WikiLeaks'in yayınladığı belgelerde en çok tartışılan konulardan biri Başbakan Erdoğan'ın İsviçre bankalarında 8 ayrı hesabı olduğuna dair iddiaydı. Taraf bu iddiayı Erdoğan'ın İsviçre'de 8 gizli hesabı var manşetiyle verirken aynı gün Sözcü'nün sür manşetinde ise İsviçre bankalarında 8 gizli hesabı var yazıyordu. Bir yandan da tüm gözler Başbakan Erdoğan'a çevrilmişti. Erdoğan'ın WikiLeaks belgeleriyle ilgili ilk açıklaması, eteklerindeki taşın dökülmesini bekliyoruz oldu. Ancak eteklerdeki taşlar daha tam dökülmeden Erdoğan suskunluğunu bir gün sonra 1 Aralık tarihinde bozdu. Bunun nedeni biraz da İsviçre'deki gizli hesaplar iddiasıydı. Erdoğan yaptığı konuşmada medyanın bu konuyu gündeme getirmesine sinirleniyor ve haber yapanları alçaklıkla suçluyordu.
Açık söylüyorum, bu tür iftiraları atıp bunları ispatlayamayanlar ne kadar alçaksa, bu iftiraları manşetleriyle, söylemleriyle yayanlar, bu iftiraları siyaset malzemesi yapanlar da aynı derecede müfteridir, alçaktır. Bugün bu iddialara sarılarak manşet üretenler, manşet atanlar, siyaset üretenler, söylem üretenler yarın mahcup olurlar.
Ertesi gün tüm gazetelerin manşetleri ve sürmanşetleri Başbakan Erdoğan'ın yaptığı konuşmaya ayrılmıştı. İşin ilginci, Erdoğan'ın İsviçre'de gizli hesapları olduğuna dair iddiaları görmezden gelen gazeteler, Erdoğan'ın bu iddiaya karşı söylediklerini genişçe bir şekilde sayfalarına taşıdılar. Böylece bu da Türk medya tarihine utanılması gereken bir olay olarak geçti. Haberin kendisini görmeyip haberin yalanlanmasını manşetlere taşımak üzerinde düşünülmesi gereken bir olguydu. Birinci ayrımın sonu, sayfa 24.